Ayrım 25. Sessizliğe karşı. Tabutluktan kanlı baskınlara. Siyasi tutuklu ve hükümlüler 12 Eylül Cuntası'nın açtığı sayısız yarayı daha tam anlamıyla saramadan tabutluk adı verilen Eskişehir Özel Tip Cezaevi açıldı. Yetmedi. Meşhur 1 Ağustos yönergesiyle tüm cezaevlerinde tek tip elbise uygulaması dayatıldı. Yüksek güvenlikli cezaevlerinin anası denilebilecek bu hapishaneye 1989 senesinde ardı ardına nakiller başladı. Siyasi tutuklu ve hükümlüler baskı ve şiddetin yakıcılığını böylelikle bir kez daha derinden hissetme şanssızlığına kavuşmuş oldular. Uygulamaya karşı durup hücrelere tıkılmayı reddederek direnişe geçtiler ve kan çeşmesinin musluğu tekrar açıldı. Aydın cezaevinden Eskişehir'e sevk edilen açlık grevindeki Hüseyin Hüsnü Eroğlu ve Mehmet Yalçınkaya isimli iki tutuklu yolda katledildi. Yıldırma politikaları karşısında toplumsal muhalefetin güçlü olduğu dönemlerdi. Etki tepkiyi doğurdu. Direniş büyüdükçe büyüdü. Genelge verilen mücadelenin ardından fiilen kaldırıldı. Eskişehir Özel Tip Cezaevi ise DYP-SHP hükümeti döneminde kapatıldı. 1991 yılında hayata geçirilen terörlü mücadele yasası. TMY ile birlikte büyük oranda boşalan cezaevleri ardından tekrar hınca hınç doldu. Buca cezaevi olayları yaşanmadan bir yıl önce hapishaneler tekrar karışmaya yüz tutmuştu. Sene 1994, Diyarbakır cezaevinden Gaziantep Özel Tip Cezaevine yapılan sevkler sırasında mahkum Ramazan Özüak ölürken onlarca tutuklu ve hükümlü yaralandı. Buca'da kanlı baskın ve yer İzmir'in ünlü Buca cezaevi. Her şey 4 tutuklu ve hükümlünün firarı ile birlikte başladı ve sonrasında mahkumlara yönelik üst üste 6 ayrı müdahale gerçekleştirildi. Olaylar sırasında birçok tutuklu ve hükümlü yaralandı, bir kısmı felç tehlikesiyle hastaneye kaldırıldı. Jandarma ve polisin katıldığı asıl operasyon ise 21 Eylül 1995 günü düzenlendi. DHKPC davası tutuklu ve hükümlüsü 94 kişinin yattığı 6. ve 7. koğuşlara operasyon gerçekleştiren güvenlik güçleri Yusuf Bağ 25, Turan Kılıç 37 ve Uğur Sarı Aslan'ın 24 yaşamlarını yitirmesine neden oldu. 15 asker ve 39 mahkumun yaralandığı baskında göz yaşartıcı bombalar, gaz bombaları, tazikli su, demir çubuklar ve sopalar kullanıldı. Buca baskınını protesto eden siyasi tutuklu ve hükümlüler 22 cezaevinde genel direniş adıyla açlık grevine başladı. 50 gün süren eylem sonucunda rahatsızlık geçiren Kalender Kayapınar Çanakkale cezaevinde, Ümit Doğan Gönül Aydın cezaevinde, Mustafa Kaya ise Bursa cezaevinde tedavi olanağının sağlanmaması ve açlık grevinin etkisi sonucu yaşamlarını yitirdiler. Antalya'da 31 Ağustos 1995'te DHKPC örgütüne üye olduğu iddiasıyla tutuklanarak Antalya ve Buca hapishanelerinde 3 ay kalan Mehmet Kurnaz gözaltında ve cezaevinde gördüğü işkencelerden dolayı yaşamını yitirdi. Ümraniye'ye çifte operasyon. Ümraniye cezaevine Üsküdar E tipi cezaevi. Yönelik ilk baskın 13 Aralık 1995 günü yapıldı. Sol görüşlü mahkumların kurdukları barikatlara İslamcı tutuklu ve hükümlüler de destek olmuştu. Saatlerce süren operasyonda çok sayıda tutuklu ve hükümlü yaralandı. Kış kendini göstermişti. Hava buz gibiydi. Dondurucu soğuk insanın iliklerine dek işliyordu. Ama her şeye karşın haber takip edilmeliydi. Milliyet gazetesinde çalışıyordum o sıralar. Cezaevimdeki olaylar sona erince arabamızın yönünü yaralıların kaldırıldığı numune hastanesine çevirdik. Artık kolu flaşıyla birlikte müzelik sayılan manuel fotoğraf makinelerinin haslarından olan ve bana sayısız röle kirlenmesi, donma, kilitlenme gibi oyunlar oynayan Nikon F3'ümle görevdeydik yine. Vizörün ve objektifin buharını da temizledikten sonra önümden kanlı sedyeler geçerken arka arkaya bastım deklanşöre. Sabaha birkaç saat kalmıştı. Hastanenin basın odasında uzun zamandır görüşülmeyen meslektaşlarla yapılan kısa süreli bir sohbetin ardından soğuktan korunmak için görev otosuna koştum hemen. Telsizin kısa kanalından şoföre kalorifer çalışmıyorsa benden çekeceğim var demeyi unutmadan, yahu kaç saattir seni bekliyorum, açlıktan öleceğimi sandım, şu hiçbir şeye benzemeyen kumanyaları bir an önce yiyelim diye sitem üstüne sitemle karşıladı beni. Tam kumanyalara girişeceğiz. Basın odasının camında Metin Göpte ekibi gördüm. Göz göze geldik. Şoför arkadaşa bekle biraz, bir misafirimiz var dedikten sonra gittim Metin'i getirdim. Metin, daha az önce basın odasındaydım. Sen ise yoktun. Yeni mi geldin? Evet. Yaralılar acil serviste mi? Yaralıları ambulanstan çıkartılırlarken güçlükle çekebildik. Jandarma zorluk çıkardı. Acil servisin girişini çoktan etten duvar örmüşlerdir. Sabaha dek yapacak bir şey yok anlayacağın. Şu karnımızı bir doyuralım. Önce haberle ilgili notları paylaştık. Ardından kumanyamızı. Güneş daha doğmamıştı. Gerçek dergisi Evrensel gazetesine çevriliyordu. Bir akşam vakti Metin, Milliyet'in Cağaloğlu'ndaki bürosuna çayımı içmeye gelmişti. İş teklifi yapmıştı ayaküstü. Yeni açılacak gazeteye çağırmıştı beni. Kadrosuz çalışıyordum. Kadro sözü bile vermişti. Söylesene, Evrensel'e niye gelmedin o zaman? Belki de yeni bir gazete olduğu için risk almaya değer mi diye düşündüm. Bence yanlış yaptın. Neyse boş ver. Sonuçta bu senin seçimin. Hatırladın mı dedi sonra bana. Müstehsi bir ifade yerleşmişti yüzüne. İstanbul Üniversitesi'nin merkez kampüsünde fotoğraf makinelerimizi görmelerine ve polise rağmen ülkücülerin bizi kovaladığı günü. Bacaklar uzun tabii. Can havliyle nasıl da kaçıyordun. Çıkardığın toz bulutu yüzünden boğulacağımı sandım bir an. Yok be canım, ne kaçması. Sadece geri çekiliyordum. Kocaman bir kahkaha. Gece birden ısınmıştı. Nereden bilecektim yaklaşık bir ay sonra ufak tefek dost canlısı Metin'in yaşamının çalınacağını. İkinci ve ölümcül olan operasyon ise 4 Ocak 1996 tarihinde gerçekleşti. Operasyon saat 9'da başladı, saat 15.30 sıralarında bitti. Tam 6,5 saat süren baskında birbirlerine kenetlenerek hayatlarını savunmaya çabalayan tutuklu ve hükümlüler demir çubuklarla, kalaslarla dövülerek tek tek birbirlerinden kopartıldı. Koğuş, malta, hücre her yer kana boyandı. Baskında DHKPC davası tutuklu ve hükümlülerinden Abdülmecit Seçkin, Rıza Boybaş, Orhan Özen ve Gültekin Beyhan hayatlarını kaybetti. 40 kişi yaralandı. Aynı gün birçok cezaevinde isyan çıktı. Barikatlar kuruldu. İnfaz koruma memur ve baş memurları rehin alındı. Olaylardan 5 gün sonra 9 Ocak 1996 tarihinde tutuklu ve hükümlülerin talepleri kabul edildi ve rehineler serbest bırakıldı. Günümüzde pazarlık yapmaz denilen devlet masaya oturmuştu. Bir tek içerisi değil, dışarısı da kaynıyordu. 1996 yılı belli ki uzun geçecekti. Cezaevinde öldürülen Boybaş ve Özen için Ali Beyköy mezarlığında yapılmak istenen cenaze törenine katılmak isteyen 1000 kişi gözaltına alındı. Cenazeler polisler tarafından gömülürken 1 Mayıs Emekçi Bayramı'nda sinema salonlarını karakola çeviren zihniyet gözaltına aldığı 1000 kişiyi de Eyüp Kapalı Spor Salonu'na dolduruldu. Cenaze törenini izlemekle görevli meslektaşı Metin Göktepe, devletin verdiği sarı basın kartına sahip olmadığı için keyfi bir şekilde gözaltına alındı. İnsanların yaşama özgürlüğünü korumakla yükümlü olanlar işkencede katlettiler Metin'i. Diyarbakır kana bulandı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Diyarbakır'a ziyarete geldiği gün 24 Eylül 1996. O gün bu şehirde yaşananlar asla hafızalardan silinmeyecekti. İddialar korkunçtu. Önce Diyarbakır Devlet Hastanesi alarmına geçirilmişti. Ardından güvenlik kuvvetleri. Diyarbakır E-tipi cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlüleri cop, kalas, beyzbol sopası, demir ve çivili sopa kullanarak vahşi bir şekilde dövmüştü. Saldırı sonucu Mehmet Arslan, Ahmet Çelik, Kadri Demir, Edip Derikçe, Rıdvan Bulut, Mehmet Nimet Çakmak, Mehmet Kadri Gümüş, Erhan Hakan Perişan, Cemal Çam ve Hakkı Tekin ölmüş, 23 kişi de ağır yaralanmıştı. Haber önce itirafçılarla teröristler çatışçı diye verildi ama bunun aslı astarı yoktu. Külliyen asılsızdı. Yüzlerce kilometre uzaklıktaki Bayrampaşa Hapishanesi'nde ise tepki büyüktü. Gülbahar Köker, Vedat Aydemir, Hamdullah Şengüler adlı tutuklu ve hükümlüler olayı protesto etmek için kendilerini yaktılar. Savunmasız durumdaki tutuklu ve hükümlülerin işkence sonucu öldürüldüğü ise otopsi raporlarıyla kanıtlandı. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na ulaşan raporlarda ölümlerin ağırlıklı olarak beyin harabiyetinden kaynaklandığı, tutukluların çeşitli aralıklarla dövüldüğü, bunun hastaneye götürülürken bile sürdüğü, hatta ölülerin dahi dövüldüğü ortaya çıktı. Yetkililerin kadın mahkumlarla birlikte olmak isteyen erkek tutuklu ve hükümlüler isyan çıkardı şeklindeki açıklaması ise hayret vericiydi. Çünkü Diyarbakır E-tipi cezaevinde kadın koğuşu yoktu. Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada 35'i asker, 29'luk polis ve 8'i gardiyan olmak üzere toplam 72 kişi görevi kötüye kullanmak ve kasten adam öldürmekle suçlandılar. 6 kez mahkeme başkanı, 30 kez yargıç ve savcısı değişen dava, sanık askerlerin terhis edilmesi ve asker ve infaz koruma memurlarının başka yerlere atanması nedeniyle yıllar yılı sonuçlandırılamadı ve en nihayetinde 10 yıl sonra karar verebildi. Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan sanıklardan 62'sini 5 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Ancak sanıkların cezası 2001 yılında kabul edilen 4166 sayılı yasa, namı diğer rahşan affı göz önüne alınarak ertelendi. Sanıklar ile operasyon tanıklarının ifadelerinin alınmaması nedeniyle dava Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne AİHM'ye taşındı. Diyarbakır Barosu Başkanı ve Müdafi Avukatı Sezgin Tanrıkulu davadan çıkan kararları korkunç olarak nitelendirdi. Tanrıkulu, karar adalete uygun değildir. Kastı aşmak suretiyle adam öldürmekten açılan davanın sonucu mağdurları ve toplumu tatmin etmemiştir. Sanıklar bir gün bile cezaevi ve gözaltında kalmamıştır. Bu dava cezasız kaldı. Yağlılardan Mehmet Pehlivan fazladan bir yıl içeride kaldı. O içerideyken kızı Zilan yetersiz beslenme nedeniyle öldü. Çıkınca bütün kapılar üstüne kapandı Mehmet Pehlivan'ın. Aylarca iş bulamadı ve bugün semt pazarlarında nazarlık satarak geçimini sağlıyor. Mehmet Pehlivan o kanlı günü şöyle anlatıyordu. Görüş sırasında asker ve polisler Allah Allah sesleriyle saldırıya geçti. İlk darbeyi polis çopuyla elimden aldım. Sonra kalaslarla kafama vurdular. Yediğim darbeler nedeniyle bayıldım. Gözlerimi açtığımda görüş kabininde kanlar içindeydim. Her taraf kan gölüydü ve arkadaşlarımın cesetleri yerdeydi. Yaralı arkadaşlarımıza cezaevi müdürü ve yüzbaşı çivili kalaslarla vuruyorlardı. Ben de bundan nasibimi aldım. Arkadaşlarımızdan kimin ölü, kimin sağ olduğunu bilmeden Gaziantep cezaevine gönderildik. Saldırıda başım, ayağım ve iki kaburgam kırıldı. Operasyonda hayatını kaybeden Rıdvan Bulut'un annesi Sıdıka Bulut, acıyı katmer katmer yaşayanlardandı. Daha oğlumun ölümünün 40'ı geçmeden bizi Diyarbakır'dan bir gece zorla sürgün ettiler. İstanbul'a göç etmek zorunda kaldık. Daha oğul acısı bitmemişti ki bir de İstanbul'da sürgün acısı yaşamaya başladık. Eşim o kadar acı çekti ki yaşadığı acılardan kanser oldu. Sürgün olmanın ve yaşadığımız onca acıdan dolayı hayatını kaybetti. Çekme, kurşunu yersin. 1996 ölüm orucu eylemi. 1000 operasyon, gazi olayları, kanlı 1996 1 Mayıs'ı, gitgide tırmanan bir ivme kazanan faili meçhul cinayetler, insan haklarından sorumlu bakanın bile tiyatro gösterisi izler gibi seyreylediği hücrevi baskınları, çoğu genç bedenleri kana bulayan yargısız infazlar ve cumartesi annelerinin eylemleriyle sokağa taşınan kayıp gerçeği. Dahası varoşlarda kurulan barikatlar, yükselen öğrenci muhalefeti ve cezaevleri. Kirli ilişkilerin kısmen açığa çıkacağı Susurlu kazasına giden yoldaydı ülke. 1990'lı yılların ortalarında yaşam kağıttan bir gemiydi. Gözyaşlarıyla dolu bir leğende batmamak için çabalıyordu. Hapishaneler cephesinde de durum kötüleşmeye yüz tutmuştu. Büyük bir eylem kapıdaydı. Cezaevleri can almaktan zevk alan insan etine hasret bir canavara dönüşmüştü. İçeride 12 hayat daha sonlanacaktı. Direnişin nedenlerini kısaca bir değinecek olursak filmi biraz başa sarmalıyız. Anayol Koalisyon Hükümeti'nde Adalet Bakanı olarak göreve başlayan Mehmet Ağar, ilk olarak cezaevlerindeki tüm tutuklu ve hükümlerin tepkisini çeken 6-8-10 Mayıs genelgelerini yayınladı. Genelgenin tutukluların yargılandıkları yerin dışındaki başka bir kente sevkini içeren maddesi büyük tepkilere neden oldu. İçerisi kaynarken Refah Yol Koalisyon Hükümeti iktidara geldi. Ağar'ın koltuğuna Şevket Kazan oturdu. Kazan'ın ilk icraatı ise genelgeleri daha da ağırlaştırmak oldu ve ardından zoraki göç başladı. Tutuklu ve hükümlüler tabutluk adını verdikleri bitmeyen hikaye formatındaki Eskişehir Özel Tip Cezaevinin tekrar açılmasına ölüm orucu ve süresiz açlık greviyle yanıt verdiler. Cezaevleri Merkezi Koordinasyonu'nun ülke çapındaki 41 cezaevinde başlattığı eyleme 1500 siyasi tutuklu ve hükümlü katıldı. 20 Mayıs 1996 günü DHKPC, MLKP, TKPML, TİKB, TKEPL, Direniş Hareketi, Ekim, TAKP, CHDÖ, TKPML ve TDP davalarından tutuklu ve hükümlülerin başlattığı direniş 45. gününde ölüm orucuna çevrildi. Ekim davası tutuklu ve hükümlüleri 55. günde eylemlerini ölüm orucuna dönüştürürken TİKB davası tutuklu ve hükümlüleri eylemlerini süresiz açlık grevi olarak sürdürdü. PKK davası tutuklu ve hükümlüleri ise destek amacıyla açlık grevi yaptı. Ayrı bir talep listesini kamuoyuna açıklayan PKK davası tutuklu ve hükümlüleri bir süre sonra açlık grevi eylemlerine son verdiler. Başbakan Necmettin Erbakan, ölüm orucunda bulunan tutuklu ve hükümlülerin cezaevlerinde çekilmiş görüntülerini sansür hakkını kullanarak televizyonlarda göstermesini engelledi. Sincan davası sanıklarını ziyaret etmekten çekinmeyen Bakan Şevket Kazan'ın ölüm orucu için itirafçıları seçiyorlar. Koğuşlarda biz değil, örgütler hakim. Silahları ve faksları var gibi açıklamaları gerginliğin daha da artmasına sebep oldu. Sivil toplum örgütlerinin tepkisi üzerine Kazan, Eskişehir Özel Tip Cezaevindeki 102 siyasi mahkumun İstanbul'daki cezaevlerinin nakli yerine Sakarya'ya gönderilebileceklerini söyledi. Cezaevleri Merkezi Koordinasyonu bu öneriyi reddedince operasyon hazırlıklarına başlandı. Uluslararası Af Örgütü Erbakan ve Kazan'a çağrı yaparak ölümlerin durdurulmasını istedi. Torunkaya, Çankırı cezaevindeki oğluna eylemin 53. gününde kefen yolladı. Hayati önemi haiz, B1 vitamini kullanılmadığı için ölümler erken ve peş peşe geldi. Bir haftada tam 12 can gitti. Öfke meydanlara taştı. Korsan gösteriler, tutuklu ve hükümlü ailelerin eylemleri, işgaller ve cenaze törenleri. Destek eylemlerine katılan binlerce kişi gözaltına alındı. İnsanlığın sınandığı günlerdi. Cağaloğlu'nda Cumhuriyet'e 100, TGC'ye 10 metre mesafede bir hengamenin ortasına düşmüştüm. İstanbul'un göbeğinde ölüm orucuyla ilgili bir gösteriydi. Nasıl sert bir müdahaleydi anlatamam. Sivil polisler ana kucağındaki çocukları bile yere atıp tekmeleyebiliyordu. Elim fotoğraf makinesine gitmişti gayri ihtiyari. Polisin biri zebella gibi dikildi başıma. Çekme dedi. Çekme kurşunu yersin. Neyse ki sadece coplamakla yetindiler. Sanırım 15 gazeteci vardık o gün pataklanan. Galatasaray'da, Beyazıt'ta, Kadıköy'de veya herhangi bir yerde. 4 mevsim. Gece, gündüz. Sıcak, soğuk. Kar, yağmur, çamur. Çeşit çeşit eylem, protesto gösterileri, mitingler ve illa korsanlar. Dünyanın en zor mesleklerinden biridir gazetecilik. Toplumsal olaylarda görevli olmak başlı başına suç kabiliğindendir. Ne koşullarda gazetecilik yaptığımızı ancak varoş, meydan ve sokaklar tanıktır. Az mı dayak yedim, tartaklandım, itilip kakıldım, dövüldüm. Aynı gün iki ayrı olayda coplandığımı hatırlarım. Gözaltıları saymadım. Aldığım darbeleri de. Bir kere Zıvana'dan çıkmıştı. Polis Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ni basarak gazeteci avlıyordu. Tarihe geçen belge diye neredeyse yarım sayfayı işgal ediyordu çektiğim fotoğraf. Ve sen ertesi gün tekrar eyleme koşacağından iyice hedef olmamak için fotoğrafın altına imzanı bile atamıyordun. Uykusuz geceler, tehlikeli gündüzler, görev seni bekliyordu. Ceviz kırmaktan başka işe yaramayan telsizlerle, ankesörlü telefonlarla veya iki coplanma seansı arasında börekçiden, kahvehaneden yazdırılıyordu haberler. Sonra Gazi Mahallesi'nde ikinci kez barikatlar kuruldu, sokaklar tutuştu. Güzel Şahin, Nadire Çelik ve Ali Rıza Eroğlu evlatları için ölüm orucuna başladı. Şevket Kazan'ın içeride gizli gizli yiyorlar demediğini yalanlarcasına 21 Temmuz'da Ümraniye cezaevinde kalan Aygün Uğur eylemin 63. gününde yaşamını yitirdi. Bayrampaşa cezaevinde yatan Altan Berdan Kerimgiller ise 2 gün sonra son kez kapadı gözlerini. Yine aynı cezaevinde kalan İlginç Özkeskin ise ertesi gün. Eylemin 67. gününde 3 ölüm haberi arka arkaya ulaştı. Yürekleri ağızlarında evlatlarına haber bekleyen tutuklu ailelerine. Ankara Merkez Kapalı Cezaevinde Hüseyin Demircioğlu, Bursa Cezaevinde Ali Ayata ve Aydın E-Tipi Cezaevinden gerçek ayrılık özlemlerinin bittiği yerde başlar. Biz hiç ayrılmayacağız diyen Müjdat Yanat soluksuz kaldılar. Yine bir gün sonra dünya tarihinde ilk kez bir kadın ölüm orucu ve açlık grevi eylemcisi yaşamını yitirdi. Çanakkale E-Tipi cezaevinde Ayça İdil Erkmen ve yine aynı gün Bayrampaşa cezaevinde Tahsin Yılmaz öldüler. Çanakkale Belediyesi'nin hoparlöründen Erkmen'in cenazesi için çağrı yapıldı. RP Genel Başkan Yardımcısı Bahri Zengin ile yine aynı partiden İstanbul Milletvekili Mukadder Başeymez, Aydınlar, Eşber Yağmur Değeri, Yaşar Kemal, Oral Çalışlar ve Lütfü Livaneli cezaevi merkez koordinasyonu ile görüşmeleri sürdürdü. Taleplerin en önemli maddesi olan nakillerin durdurulması ve sevk edilenlerin yerlerine gönderilmesi konusunda anlaştılar. Cezaevlerinde yaşanan sorunların bir komite tarafından izlenmesi koşulunu kabul ettiren tutuklu ve hükümlüler eylemlerini sonlandırdılar. Direnişin bitirildiği 27 Temmuz 1996 günü Bayrampaşa cezaevinde Yemli Hakaya, Bursa cezaevinde Ulaş Hicabi Küçük, Rümlaniye cezaevinde Osman Akgün hayatlarını kaybettiler. Bir deri bir kemik halindeki onlarca direnişçi vakit kaybedilmeden hastanelere taşındı. Bursa cezaevinden hastaneye sevk edilen Hayati Can ise anlaşma sağlanmasından birkaç saat sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yer Bayrampaşa cezaevinin önü. Sıcak mı sıcak bir Temmuz gecesinde eylemin sonuçlanmasını ve arabulucuların dışarı çıkmasını bekliyoruz. Devamını ertesi gün Cumhuriyet Gazetesi'ne çıkan izlenimlerimden okuyalım. Bir beşik sallandı cezaevleri kapısında 10 saat boyunca ölümle yaşam arasında gidip gelen. Bu 10 saatlik gergin süre boyunca bir ölüme yakalandı, bir yaşama. Ölümle yaşam hiç bu kadar yakın olmamıştı. Bayrampaşa cezaevinin soğuk duvarlarının kenarlarındaki lambalardan süzülen ışık, üzüntü ve merak içerisindeki annelerin, babaların, kardeşlerin, halaların, teyzelerin yüzünde ölümün acısını ortaya çıkarıyor. Kaldırımlarda ölümün kas katı acısı içerisinde sessizce bekliyorlar. Gazetecilerin gürültülü telaşını istiyorlar. Gözleri kapıda. Yedikleri dayaklar, coplar, yaşadıkları tüm acılar. Onların hiçbirini şimdi düşünmüyorlar. Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın sert açıklamasından sonra operasyon beklentisi içerisindeki kederli ailelerin düşündükleri tek ama tek şey kasvetli cezaevlerinin duvarları arkasında sabahtan bu yana süren görüşmeler. Ne oluyor acaba? Yeni bir ölüm duymadan anlaşma olacak mı? Hemen önlerinde kask, Kalkan ve coplayıyla polisin ördüğü etten duvarın arasından Bayrampaşa cezaevinin demir kapısının ağır ağır açılıp kapanışlarını gözlerini kenetlemişler. Sürekli olarak polis otolarını sirenleri çalıyor, protokol araçları giriyor, çıkıyor. Ambulanslar kapıda hazır bekliyor. Eşber Yağmur Dereli'nin yürekliğe su serpen olumlu sinyalinden sonra içeriye giren yazar ve politikacılardan bir teki bile dışarı çıkmıyor. Dakikalar, saatler geçiyor, uzadıkça uzuyor saniyeler. Saatler 23'e yaklaşırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Ferzan Çitici, Yaşar Kemal, Zülfü Livaneli, CHP İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve anlaşmanın mimarı Eşber Yağmur Dereli cezaevi kapısında görülüyorlar. Gazeteciler haber telaşı, aileler yaşam umudu içinde çevrelerinde düğüm oluyorlar.